Ayrım 6.
O da sezgileri kendini nereye çekerse çeksin, neler fısıldarsa fısıldasın, sezgilerine sağır kalmakta direniyor, salt bir boy hedefi, bir nişan tahtası görmeye çalışıyordu Rıza Bey'i. Duyduklarından, dinlediklerinden sonra az çok bir karara varmıştı. Sürüleriyle o da Sarıgöl'de geçirecekti kışı. Sık sık bölgedeki göllerin kıyılarında ördek avına çıkacak, karşılaştığı yerde kurşuna tutacaktı o boy hedefini. Tasarladığı gibi kışı kiraladığı otlaktaki kır evinde geçiriyor, hemen hemen her gün göl kıyılarına ava gidiyordu. Aylar geçti. Ne Rıza Bey'le ne de Eylül başından beri aklından çıkmayan o yabancıyla karşılaştı. Bogart içe dönmeden önce öcünü almak kararındaydı. Yeni bir yol düşündü. Şubat neredeyse çıkıyordu. Bir akşamüstü atlarıyla Goriçka'da Rıza Bey'in konağında selamlığında kapısı önünde durdular. Onlar da başkaları gibi Rıza Bey'e konuk gidiyorlardı. Kahya'yı uyarmıştı. Onu oğlu diye tanıtacak, Bogart için ölen kocasının adını ağzına almayacaktı. Selamlığın kapısını açan aylıkçıya, Kahya Ohri'den gelip Kozana'ya gittiklerini, Rıza Bey'e Ohri'li Hüseyin Bey'den selam getirdiklerini söyledi. Aylıkçı, beyine bile haber vermeden konukları selamlığa aldı. Ohri'li Hüseyin Bey'in adı yeterdi böyle davranması için. Onun selamını getirenleri kapıda bekletecek olursa, beyinin kolay kolay kendisini bağışlamayacağını bilirdi. Selamlıkta buyur edildikleri sofaya Rıza Bey girince Dila'nın yüreği durur gibi oldu. Kendisine bir şey soracak olursa sesi çıkmayacağını, karşılık veremeyeceğini sandı. Karşısındaki güleç adam 6 ay kadar önce Sarıgöl'deki handa gördüğü, bir daha da hiç unutamadığı adamdı. Allah'tan ki Rıza Bey ona pek dikkat etmedi. Kahyasına delikanlı mı dedi sadece, yer gösterdi. Ondan sonra da bütün gece Kahya ile konuştu. Az sonra sofra kuruldu. Rıza Bey'in Goriçkalı iki konuğu da onlarla birlikte sofraya oturdu. Geç vakitlere kadar yenildi içildi. Rıza Bey yemek boyunca topu topu iki kez o da önüne etini tatlısını verirken Dila'ya iki kısa bakış attı. Bakışlarını çabucak sofrada oturan ötekilere kaçırdı. Dila ilk yürek çarpıntıları yatıştıktan sonra düşüncelerini toplamaya çalıştı. Rıza Bey'i vurmak için gelmişti buraya. O halde vurması, görevini yerine getirmesi gerekirdi. Hem bu iş sandığından da kolay olacak görünüyordu. Sofrada onun varlığıyla ilgilenen yoktu. Önüne rakı kadehi bile koymamışlardı. Dilediği an sofradan kalkabilir, sofanın seçtiği bir köşesine çekilebilir, sonra da tabancasını çekip, yerinden kımıldayamıyordu işte. Rıza Bey biraz ondan yana dönecek gibi olsa yürek vuruşlarının hızı artıyor, renkten renge giriyor, içini saran duyguların uğultusundan konuşulanları izleyemez oluyordu. Yatışıp kendine söz geçirir duruma gelince bir kez daha büyülendiğini anlıyordu. Eline koluna buyuran, düşüncesine kalbine söz geçiren kendisi değil, Rıza Bey'di artık. Bütün istediği gerçekte öldürmek değil, yakınında olmaktı onun. Elinden gelse, kedi gibi tor top olup okşaması için iri kemikli ellerinin altına sokulacaktı. Sarıgöl'deki handa, akşam yemeğinde karşıdan yakıştırdığı gibi gerçekten hoş konuşuyordu Rıza Bey. Hele anlattıklarından bir velespit öyküsü çok eğlendirdi Dila Hanım'ı. Radomuşlu Salih Ağa'nın büyük oğlu Demir, 20'sini aşıp evlendikten sonra velespit hevesine tutulmuş, Selanik'ten bir velespit almış gelmişti. Evdekilere, konu komşuya ittire kaktıra, düşe kalka velespite binmeyi nasıl öğrendiğini anlattı Demir'in. 1890 yılındaydı henüz. Masasındakiler velespit nedir nasıl bilmiyorsa Dila Hanım da bilmiyordu. Anlatan, nasıldır kahve değirmeni, nasıldır çıkrık, kolunu döndürürsün bir çark öbür çarkı, bir dişli öbür dişliyi döndürür, velespit de o türlü, iki tekerlekli, ayaklarının altında bir dişliyi döndürürsün, ön tekerleği elinin altında dümenle tutarsın, arka tekerlek iter, sen ön tekerleği nereye tutarsan velespit oraya gider. Dinleyenler, Allah Allah diyorlardı, koskoca Salih Ağa'nın oğlu, ahırlara at dolu, araba dolu, nereden heves etmiş bu şeytan icadına? Anlatan, Radomuşluların şeytan arabası dediklerini söyledi Demir'in velespitine. Demirse memnundu. Nerede bulursun böyle beygiri atı diyormuş. Yem istemez, su istemez, tımar istemez. Demir'in dümeni tutuşunu, lastik klaksonuyla kalabalıkta kendine yol açıp köy yollarında köylüleri, hayvanların ürkütüşünü öykündü. Sonunda ciddileşti. Demir'in velespite binmeyi ilerlettiğini, şimdi atla 4-5 saatte gidilen yerlere 1,5 saatte gittiğini söyleyerek bağladı anlattıklarını. Dinleyenleri düşündürdü bu sonuç. Çok ilginç konular mıydı bütün dinledikleri? Ama Rıza Bey'den hoşlanmaktan kendini alamıyordu. Anlattıklarını gözüyle görür gibi oluyordu. Dinlediklerinden, el tanımlamalarından velespit nedir anlamış, binmeyi öğrenmiş gibi duyuyordu kendini. Rıza Bey bir ara Ohri ile Hüseyin Bey'e hasret kaldığını söyledi. Allah insana maldan önce hayırlı komşu vermeliydi. Bir savruk komşusu vardı. Onun yüzünden başından bela eksik olmuyordu. Adam bir ara bir tarlayı hem ona hem kardeşine satmaya kalkmıştı. Başka bir otluğa ise komşuluk hatırı bozulmasın diye 6 yıl arayla 2 kez satın almıştı adamdan. Sonra da Bogardiçlilere kiraya verdiğini duymuştu. O 2 kez satın aldığı otluğa. Kiracılarla kendi adamları arasında bir çarpışma çıkmış, iki yanda 50'ye yakın erkek bir çeyrek saat kurşun yağdırmışlardı birbirlerine. Bogardiçli bey vurulmuştu sonunda. Gençti, üzülmüştü vurulmasına ama asıl onu üzen Bogardiçlilerin ille de beylerini kendisinin vurduğunu söylemeleriydi. Şimdi bütün Bogardiçliler düşman olmuşlardı ona. İkidir yoluna pusu kuruyorlardı. Bu yüzden Malinka Dağı'nı aşıp Ohri'ye gidemiyordu. Selamlık'ta ocağın yandığı üst kattaki sofada kurulmuştu sofra. Sofanın üstünde ikisi sağda ikisi solda 4 yatak odası vardı. Yemekten kalkılınca Goriçkalı konuklar evlerine gittiler. Aylıkçı Dila Hanım'la kahyasının yataklarının hazır olduğunu söyledi. Rıza Bey konuklarına biri sofanın sağında, biri solunda ayrı ayrı odalar gösterdi. Rahat edersiniz inşallah dedi. Hayırlı uykular dileyip izin istedi. Aylıkçısıyla birlikte selamlıktan ayrıldı. Dila Hanım'a üst üste 2 döşek serilmişti. Yatak çarşafları çivit, sabun, lavanta çiçeği kokuyordu. Hafif kola ile ütülenmiş, şıkır şıkırdı. Odanın penceresi yatağının başucuna düşüyordu. Soğuk camların gerisindeki koyu lacivert gökte yıldızlar üşür gibi titreşiyorlardı. Gözleri açık yıldızlara dalmış, uyuyamıyordu. Neydi bu başına gelen? Rıza Bey üstüne üstüne kat kat inen bir ağırlıktı sanki. Gitmiyordu gözlerinin önünden. Hatırlamaktan, düşünmekten kurtulamıyordu onu. Nasıl özlüyor, nasıl arıyordu şimdi? 7 yıl süren evliliği boyunca bir gün olsun duymadığı duygulardı bunlar. Ancak onun el değmesiyle iyileşeceğini sezdiği sızılar sarmıştı her yanını. Sesi yankılanıp duruyordu belleğinin duvarlarında. Baş yastığının altında Nagant'ın sertliğini duyuyordu. Vuramamıştı işte. Hiçbir zamanda vuramayacağını biliyordu şimdi. Rıza Bey'in anlattıklarını hatırlıyordu durmadan. Belki de dediği gibi kocasını öldüren o değildi. Fakat ne değişirdi? Aradan 2 yıl geçmiş, herkesin kafasında karar öylesine kesinleşmişti ki Rıza Bey'in bu suçtan sıyrılmasını kim sağlayabilirdi? Bu umutsuz, çıkışı yok düşünceler içinde sık sık iç çekiyor, göğüs geçiriyordu. Ne kadar geçti böyle? Kestirebilmesi güçtü. Oda kapısının açıldığını duydu. Yatarken oda kapısını sürmelemeyi düşünüp sonra sürmeyi çekmediğini hatırladı. Yatağına yatmadan önce kapının gerisinde eli sürmenin üstünde bir süre kala kalmış, sonra o süre içinde niye oraya geldiğini unutmuş, sürmelemeden kapının gerisinden ayrılmıştı. Anlatılması güç bir seziydi bu. Erkek kılığında dolaştığını hiç önemsemeden, kadınlık içgüdüleriyle evin içinde el ayak ortadan çekildikten sonra odasına geleceğini sanki biliyordu onun. Belki de bu yüzden uyuyamıyordu, bekliyordu. Gelmişti işte. Başının gövdesinin iz düşümüyle aralanan kapının boşluğunda duruyordu. Gelenin aklından bu geçenleri bildiğini anlayınca küçüldüğünü, yüzünün kızardığını duydu. Kapı kapandı. Rıza Bey kapının gerisinde duruyor, ona doğru bakıyor, bekliyordu. ne yapmalıydı? Gelişini duyduğunu belli etmeli mi, yoksa onun yaptığı gibi kımıldamadan beklemeli mi? Rıza Bey neden sonra yavaşça "Uyuyor musun?" dedi. Kalbi duyulacağını sanacak kadar gürültülü çarpıyordu. Karşılık veremedi. Nagantı'nın demir sertliği gittikçe batıcı, rahatsız edici geliyordu yastığın altında. Ne işi vardı orada? "Uyumuyorsun. İznin olursa lambanı yakayım." Nasıl güçsüz olduğunu, yüzünün renginin nasıl uçup uçup geri geldiğini görmesinden ürktü. "Yakma, olmaz," diye inledi. "Yakayım, daha iyi görürsün beni, daha kolay vurursun." Yalvardı. "Yakma, ne olur yakma." Kibritin yakılışını duydu. Alev oda kapısının cilalı tahtalarına vurdu. Rıza Bey'in tavana çıkan kocaman bir gölgesini çizdi. "Gör, silahsızım. Tabancam üstümde yok. Hadi, madem vurmaya geldin, vur beni." Kibriti tutan elini kaldırıyordu. Alev yükseldi, güzel yüzünü bıyıklarına aydınlattı. Gözlerinde saçlarının dalgasında yansıdı. Tavana kadar vuran gölge küçüldü, duvara indi. "Vur, bekliyorum. Tabancan yastığının altında." "Hadi." Elindeki kibrit söndü. O da birden karardı. Rıza Bey bir kibrit daha yaktı. Dila Hanım birden yatağı içinde doğruldu, elleriyle yüzünü örttü. Sonra döndü, yastığına yüzü koyun kapandı, hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Rıza Bey yaklaştı, yatağın kıyısında durdu. "Ölen kocanı benim vurduğumu sanıyorsan, inanıyorsan öcünü al. Hiç karşı koymayacağım sana." Dila Hanım'ın hıçkırıkları diniyordu yavaş yavaş, omuzları sarsılıyordu sadece. Kibrit söndü. "Daha ilk görüşte erkek olmadığını anladım senin. Hem de bundan 6 ay önce Sarıgöl'de, Han'da." Dila birden sırt üstü döndü yatağında, karanlıkta ona bakacak cesareti buldu. "Söyleme, ne olur söyleme bunları." Rıza Bey eğildi, yatağın kıyısına oturdu. Dila'nın ellerini aradı, bulmakta gecikmedi, avuçlarına aldı. "Bil, ilk görüşte vuruldum sana, bir daha da unutamadım. Bu gece evimde görünce beni vurmak için geldiğini bile bile sevindim. Dünyalar benim oldu. Tabancanı ne zaman çeksen kımıldamayacaktım. Söyle, niye vurmuyorsun beni?" Dila ne yaptığını düşünmeden onun göğsüne bıraktı başını. Yine hıçkırıklar içinde sarsılıyordu. Ama ağlıyor denemezdi. Mutluluk muydu duyduğu? Büyük bir çınarın yüksek bir dalına kurulmuş bir salıncakta sallanır gibiydi. Bir daldan öbürüne kolan vuruyor, yerle gök arasında uçuyordu sanki. "Ah, vuramam seni," diye fısıldadı. "İnan kocanı vurduğumu sanma. Ben o kavgada kimsenin başına göğsüne nişan alıp ateş etmedim. İnandın mı?" Başını Rıza Bey'in göğsünden ayırmadan hafifçe salladı. "Öyleyse söyle, evlenir misin benimle? Karım olur musun? Ben de yalnız bir adamım. Çocuklarım büyüdüler. Anaları öleli 3 yıl oldu. Seni görür görmez davullar, zurnalar vurdu yüreğimde. Düşüne düşüne kim olduğun içime doğdu. Kaç kez kalkıp Bogardiç'e gelmeyi, sana teslim olmayı aklımdan geçirdim. Gördüm göreli, o gün bugün hep seni düşündüm." Dila, "Ben de," diyebildi. Ama bütün gücünü toplayarak Rıza Bey'in göğsünden geri çekildi. Sesi kırık, umutsuz çıkmıştı. "Öyleyse," elinde olmadan derin bir göğüs geçirdi. "Ah, kolay olsa." Rıza Bey yavaşça kollarına almak istedi onu. Dila yumuşak bir devinimle uzanan kolları arasından sıyrıldı. "Neden? Sen istedikten sonra." Durgunlaştı. "Aramızda ölen kocamın kanı var. Ben vurmadım diyorum sana kocanı. Şimdi daha çok inanıyorum vurmadığıma. Yemin bile edebilirim. Vursam Allah beni çoktan cezalandırırdı. Kahya'nın pusularından sağ kurtulamazdım. Ama bak yazgımızı nasıl yazmış. Allah nasıl pişman etti seni, benim için beslediğin niyetlerini. Nasıl elini tuttu, hatadan geri çevirdi. Hayır, böylesi sana bana daha büyük ceza. Değil. Hem düşün, kocanı ben vurmuş olsam bile kinim yoktu, pusuya yatmadım, beni vurmak istediği için ateş ettim, canımı korumak için. Günahım ne? Sadece o daha talihsizmiş benden. Ya da onun günü dolmuş, benim gelmemiş. Söyle, karım olacak mısın? Dila titredi. Olamam. Olacaksın. Kimselere bırakmam seni. Söyle, sen olur demezsen kimden isteyeyim seni? Araya kimleri koyayım? Sadece kimseden anlamına başını iki yana salladı. Rıza Bey daha çok kendini tutamadı. Kollarını aldı onu. Başını göğsüne doğru çekti. Saçlarından, kulakları dibinden, boynundan, yüzünden öptü, öptü. Sonunda dudakları dudaklarında kaldı. Dila dudaklarını kurtaracak gücü bulunca "Yapma!" diye inledi. "Bırak beni." "Dinle. Madem bırakmamı istiyorsun, bırakacağım şimdi seni. Birazdan odandan çıkıp gideceğim. Belki de yanından böyle ayrıldığım için bütün ömrümce yanarım. Ama bil ki sağ oldukça vazgeçmem senden. Ne olur doğru düşün, gönlüne karşı gelme." Rıza Bey'in hiçbir isteğine karşı koyabilecek durumda değildi. En küçük bir direnme göstermiyordu. "Bakalım," diye inledi yavaşça. Rıza Bey'in kollarını çözdüğünü, kendisinden ayrıldığını, geri çekildiğini, doğrulduğunu gördü. Yığılıp kalmıştı sanki kendisini kollarından bıraktığı yerde. Bitkindi, yenikti. "En iyisi unutalım birbirimizi," diyebildi. "Hayır, unutalım. Karım olacaksın. İstemeye geleceğim seni. Hadi şimdi kinden, garazdan uzak güzel güzel uyu. Sabaha görüşürüz." Kırgın da olsa yüreği minnetle dolu, "Güle güle," diye fısıldadı. Oda kapısı kapanınca dipsiz bir boşluğa kayıyor gibi duydu kendini. Sanki tutunduğu, bastığı her şey elinin ayağının altından kayıyordu. Aylardır kadın mı erkek mi olduğunu hiç aklına getirmeden yaşamıştı. Sağlıklı yapısıyla at koşturmuş, silah atmış, sağa sola buyurmuştu. Yüreği handa Rıza Bey ile karşılaştığı o akşama kadar buz gibiydi. İçinde o gece başlayan değişme tamamlanıyordu şimdi. Kanının ısındığını, hızla damarlarına dolaştığını duyuyordu. Ah, küçücük bir kadındı o. Isınan kanıyla sevdiği adamın kollarında olmak, soyunmak, saçlarını çözmek, okşanmak isteyen bütün kadınlar gibi zayıf, küçücük bir kadın. Gözleri ne kadar kolay yaşarıyordu. Yaşaran gözleriyle uyumadan sabahın yaklaşmasını bekledi. Gökte yıldızlar seyrekleşirken gitti, kapısını tıklattı, kahyasını uyandırdı, yola çıkacaklarını söyledi. Selamlığın avlusuna indikleri zaman karanlıklar yeni yeni dağılıyordu. Gürültü etmemeye çalışmışlardı. Ahırın üstündeki odada yatan Rıza Bey'in aylıkçısı yine de karşılarındaydı. Kahya, "Gidiyoruz," dedi. "Beyi görmeden, helallaşmadan mı?" "Akşamdan helallaşmıştık." "Bey bana söylemedi." Dila söze karıştı. "Yolumuz çok uzun. Bekletmem. Şimdi beye haber veririm. Siz atları eğerlemeden gelir. Uykusunu bozma. Haber vermezsen bey kızar. Konuklarını uğurlamazsa içi rahat etmez." Aylıkçının haber vermesine sıra kalmadı. Haremin üst katındaki odasının penceresinde Rıza Bey göründü. Sigara içiyordu, giyinikti. Gece yatmamıştı. Aylıkçısını şaşırtarak inmedi. Camın gerisinde elini kaldırarak uğurladı konuklarını. İki saat dolmadan Sarıgöl'deki otlaktaki kır evlerindeydiler. Dila Hanım, sürülerin başına göndermeden önce kahyasının bazı şeyleri bilmesi gerektiğini düşündü. Kocasının ölümünden beri olanları özetledi. Dün gece evine Rıza Bey'i vurmak için gittiğini ama kocasını Rıza Bey'in vurmadığına kesinlikle inanarak geri döndüğünü söyledi. Kahyası yanından ayrılınca saatlerce oturduğu yerde kaldı. Uykusuz geçen gecenin ardından ne uyudu ne ağzına bir lokma bir şey koydu, umutsuzluk içinde göğüs geçirdi durdu. İkindi üstü, yaylının sürücüsü bir soluk eve geldi. Rıza Bey'in atı üstünde otluğa geldiğini haber verdi. Yalnızdı, yaklaşıyordu. Ne yapmalarını emrettiğini sordu. "Hiçbir şey." "Yakalamayalım mı?" "Hayır." "Ama..." "Hayır," dedim. Sürücü şaşkındı. "Ya ne yapalım?" "Kahya'yı bul, bana gönder. Onunla ne yapacağınızı konuşurum." Az sonra Kahya kapısını vuruyordu. Açtı. "Rıza Bey geliyor. Kılına dokunmayacaksınız," dedi. "Beni görmek isterse Bogardiç'e gitti dersin." Kahya'yı savdı. Pencereye yaklaştı. Henüz bir kurşun atımı ötede, Rıza Bey'in al atı üstünde tek başına eve doğru yaklaştığını gördü. Sarardı, başı dönüyordu. Perdeyi indirdi. Düşmemek için pencerenin kıyısına tutundu. "Allah'ım sen yardımcım ol, sen bana kuvvet ver," diye fısıldadı. Omuzu başı pencerenin kıyısında duvara dayalı kaldı. Sürücüyle birlikte Negovan üstünde Rıza Bey'e pusu kuran iri yarı çoban gegalar otlattıkları koyunları bırakmış Rıza Bey'in gerisinden geliyorlardı. Evden hanımın yanından dönen sürücüyü merakla karşıladılar. Ne yapacaklarını sordular. Sürücü "Hiç," dedi. "Kahya'ya emir verecek." Rıza Bey evin önünde atından indi. Gegalar, öbür çobanlar atının 15 adım gerisine dizilmişlerdi. Sessiz ama en küçük bir işaretle üstüne atılmaya hazır, sıralarını daraltıyorlardı yavaş yavaş. Atını bıraktı. Gerisinde toplanan çobanlara döndü. "Merhaba," dedi. "Kahyanız nerede?" Çobanlar başlarıyla evi işaret ettiler. Şaşkındılar. Rıza Bey'in gocuğunun önü açıktı. Belinde tabanca görünmüyordu. Çiftesini atının terkisinde bırakmıştı. Kahya o sırada evden çıktı. Rıza Bey ile bakıştılar. Rıza Bey adamı bir gece önce evinde ağırlamamış, bir sofrada oturmamış gibi yabancı bir tutum içindeydi. "Dila Hanım'ın kahyası sen misin?" Kahya düşünmeden olumlu bir baş devinimiyle karşılık verdi. Öyleyse hanımına Goriçkalı Rıza Bey'in geldiğini, kendisini selamlamak istediğini söyle. Kahya bu kez başını iki yana salladı. "Hadi durma." Adam bir gayret yalan söyleyebildi sonunda. "Hanım Bogardiç'te." Rıza Bey bir an bir şey demeden baktı adama. "Sen yine gir içeri, geldiğimi söyle. Böyle daha iyi olur söylersen." "Hanım Bogardiç'te." Rıza Bey yine sustu. Kısa bir an bakışlarını evin penceresinde dolaştırdı. İnik perdelerden, camların boş karanlığından başka bir şey göremedi. "Peki öyleyse, ben de Bogardiç'e giderim. Hanımını Bogardiç'te bulamazsam döner, yine burada ararım." "Sen bilirsin." Atını önüne çekti, ayağını üzengiye atmışken geri aldı. Kahya'ya döndü yine. "Hanımına selam söyle. Çocukluk etmesin, iyi düşünsün." Şimdi bir gece önce sofrasında oturdukları Rıza Bey'le konuşan. "Duydun mu dediğimi?" "Söylerim." "Öyleyse hanımın sana emanet, yalnız bırakma. Yarın değilse öbür gün yine buradayım." Ata bindi. Acelesiz yürüyüşe geçirdi hayvanı. Sırtını gerisinde kalan çobanlara vererek uzaklaştı. Kahya onu uğurlayınca eve girdi. Hanımına Rıza Bey'le konuşmalarını anlattı. Dila bitkin bitkin dinledi. Sararmış bir yüzle, "İyi etmişsin. Peki, git," dedi.